Ayrım 18, sayfa 331. O anda son kıvrımı dönüyorlardı. Pete Summer'ı görebildi. Sarı fosfor ışığının altındaki taş yontulardan biri gibi küçük gölün kenarında ayakta duruyordu. Pete Adrian'ı da gördü. Yontulardan birinin kaidesine yorgun yorgun dayanmıştı. Pete'le Giordino göründüğünde genç kadın başını kaldırdı ve onlara baktı. Genç kadının gözleri korku doluydu. "Dirk, çok geç," diye Adrian sözleri ağzında geveledi. "O..." Pete kadının sözlerini kesti. "Konuşmanın zamanı değil. Çatı neredeyse çöke..." Pete'in son sözü boğazına takıldı kaldı. O andaki yorgunluk, ağrı ve sevinç duyguları bir anda yenilgi duygusuna dönüştü. Deniz tanrısı yontularından birinin ardından Delphi ortaya çıktı. Sağ elinde kocaman Colt marka silahı vardı. Namlusu da Pete'in alnına çevriliydi. "Parti sona ermeden mi gidiyorsun?" diye Delphi sordu. Tüm yüzünü korkunç bir kin kaplamıştı. "Çabucak sıkılıyorum," dedi Pete omuzunu çaresizce silkerek. "Beni şu anda öldürebilirsin belki ama ötekileri kurtarmak istiyorsan buna çok zamanın kalmadı." "Ne asilce bir davranış bu böyle binbaşı," dedi Delphi. Yüzünde acımasız bir kötülük okunuyordu. "Ama ayrıntılar için kendini yormamalısın. Bu mağarayı canlı olarak yalnızca ben ve kızım terk edeceğiz." Bir an için kimse konuşmadı. Duyulan tek ses tavandan kopan kaya parçalarının suya çarpınca çıkardığı ses oldu. Sualtı dağının derinliklerinden gelen gürültülü bir sarsıntı, taşları yontarak açılan eski odaları titretti. Yakında hem de çok yakında Cannoli tümüyle yok olacak ve bir daha asla yeniden keşfedilemeyecekti. Aniden patlama gibi ses çıkaran büyük bir çatırtı sesi mağarayı doldurdu ve sert kaya duvarları şiddetle sarsarken gittikçe arttı, gök gürlemesine dönüştü. Kısa bir an için Pete Delphi'nin elindeki silahı ateşlediğini sandı ama hemen sonra çatırtı sesinin tepeden geldiğini anladı. Bir duvar çöktü ve önüne geleni silip süpüren bir çığ gibi merdivenlerden aşağıya doğru inmeye başladı. Pete hızla Summer'ı itti ve onu basamaklardan uçarak sarı göle düşürdü. Sonra da aynı hızlı hareketin devamı olarak kendisini battaniye gibi Adrian'ın vücudu üzerine attı. Çığ Pete'e çarptı. Sarı renkteki tonlarca kaya parçası merdivenleri tümüyle örttü. Sphinx görünümlü taş yontulardan biri çöken duvara karşı koyabilmişti ve kaidesinin üzerinde sapasağlam durmaktaydı. Oysa ikinci taş yontu çöken duvarın ezici gücüne karşı koyamamış devrilmişti. Ve bu anda şaşkın bir durumda bulunan Pete tıpkı korkup kaçan sığır sürüsünün arasında kalan bir kovboyun atından düşmesini andırdı. Kaya parçaları acımasızca sırtına çarparken Pete de dişlerini sıktı, tüm adalelerini kastı. Yuvarlanan iri bir kaya parçası Pete'in yan tarafına battı ve Pete bir kaburga kemiğinin kırıldığını hissetmekten sonsuz bir acı duydu. Kafasındaki bir yarıktan akan kanı yanaklarından aşağıya süzülürken Pete'in yüzü kaşındı. O gürültü içinde kulaklarına garip, yırtıcı bir çığlık sesi geldi. Çığlık sesi çok uzaklardan geliyor gibiydi ama biraz sonra bunun kontrol edemediği bir sinir kriziyle çığlık atan hemen yanındaki Adrian'ın dudaklarından çıktığını anladı. Kaya parçalarının akışı sürdü ve Pete'in ayaklarını beline dek örttü. Olduğu yere çakılıp kaldı ve hiç kımıldayamadı. Pete Adrian'ı daha sıkı tuttu, sanki kadının içindeki korkuyu söküp almak ister gibiydi. Pete her yeri derin bir sessizlik kapladığını ancak bir iki dakika sonra fark edebildi. Bu sessizliği arada bir kayarak suya düşen ve ses çıkaran küçük kaya parçaları bozuyordu. Pete Adrian'ın korkudan için için hıçkırırken yaptığı kasılma hareketlerini hissedebildi. Pete yavaşça başını kaldırdı ve moloz yığınını dikkatle inceledi. Mağaranın nemli havasında fosfor görünümlü toz bulutundan oluşan bir perde asılıydı ve parıldayan bir sürü ateş böceği gibi yavaş yavaş taş zemine çöktü. Yontulardan biri hala olduğu yerde soğuk soğuk boşluğa bakıyordu ve kaidesinin çevresini kalın bir kaya tabakası kaplamıştı. Arkadaşı kayıptı ama Pete biraz dikkat edince onun kırılmış bir antika olarak bir kenarda durduğunu güçlükle fark etti. Daha sonra devrilen yontunun altında bir şey kıpırdadı. Pete yarı aydınlıkla bunun ne olduğunu anlamak için kendini zorladı. Eliyle gözlerindeki kanı ve tozu sildi, kıpırdayan nesne hafifçe yükseldi ve ona doğru döndü. Parıldayan iki göz Pete'in yönüne çevrildi. Bu Delphi'ydi. Delphi'nin iri gövdesi kırık taş yontunun altında ezilmişti. Yontunun kırık parçaları arasından görünen yalnızca Delphi'nin başı ve bir omuzuydu. Ağzından kan akıyordu ama o bunun farkında değilmiş gibiydi. Sonra sarı, kin dolu gözler Pete'i fark edince kısıldı. Ortalık daha da aydınlandı ve Pete'le Delphi Colt tabancayı aynı anda gördüler. Silah Delphi'nin başından yaklaşık bir metre ötede mavi çelik namlusu yukarıya gelecek biçimde bir döküntü yığınına gömülüydü. Delphi'nin eli silaha doğru uzanırken Pete çaresizliğine lanet etti. Pete geri kalan tüm gücünü kullanarak kendini döküntünün altından kurtarmaya çalıştı. Ne var ki ayakları kaya parçaları altında iyice sıkışmıştı. Soluması kesik kesikti, beyni ise içinde bulunduğu umutsuzluğu gittikçe daha iyi anladı. Silahı Delphi'den uzaklığı o anda 50 santimdi. Delphi'nin yüzü zorlanma nedeniyle buruştu, derisi terden parladı, hiçbir şey söylemedi. Yalnızca azalan tüm gücünü bir araya toplamaya çalıştı. Yine Pete'e baktı, büyük bir kin nöbetine tutulmuş gibi başını iki yana salladı ve parmaklarını Colt tabancaya doğru istekle uzattı. Pete'e göre saniyeler gittikçe yavaşladı ve durdu. Pete çılgıncasına kaya parçalarını iterek gömülü ayaklarını kurtarmaya çalıştı ama her hareketi kendisine büyük bir acı verdi ve sonunda çabalayacak gücü kalmadı. Delphi'nin parmak uçları silaha dokundu ve onu yakaladı. Namlu hafifçe kımıldadı ve Delphi iki parmağını namlunun ucuna dolayarak çekti. Silahın yığından çok azını kurtardı ama namluyu tutan parmakları silahtan kayarak kurtuldu. Delphi bu işi birçok kez yineledi. Sonunda 44'lük Colt avucunun içine düştü. Ve Delphi silahın kabzasını o denli sıkı yakaladı ki elinin üzerindeki kemik yerleri bembeyaz göründü. Delphi öksürdü ve ağzından saçılan kan altındaki kayaları kirletti. Ama Pete olan ilgisinde en küçük bir sapma olmadı. Yakaladığı silahın namlusunu doğrulturken yüzü şeytanca bir anlatımla buruştu. Sonra da silahın horozunu kaldırdı, yüzünde bir sırıtış belirdi ve Pete'le aynı seviyede olduğundan açılan ağzındaki kanla kaplı kıpkırmızı dişleri göründü. Ansızın Delphi'nin biraz ilerisinde bir hareket oldu. Pete büyülenmiş gibi şaşkın şaşkın kaya yığınından yukarıya doğru bir kolun yükseldiğini gördü. Mezardan yükselen bir hayalet görüntüsü gibi kol ve ucundaki el havada yükseldi ve Delphi'ye doğru havada bir yay çizdi. Yavaşça sertçe parmak dışında kalan parmaklar yumuldu ve yumruğa dönüştü. Sonra da yıldırım hızıyla tabancanın namlusu üzerine indi. Açık kalan küçük parmaksa ilk boğumuna dek namlunun içine girdi. Giordino silahı yakalayacak denli uzanamadı ama serçe parmağını namlunun içine iterek iyice sıkıştırdı. Çünkü Delphi tetiği çekerse parmağının neden olacağı engellemeden silahın arka kısmının Delphi'nin yüzüne patlayacağını biliyordu. Delphi'nin gözlerinde büyük bir şaşkınlık belirdi. Elindeki silahı güçsüzce iki yana salladı. Tüm gücü tükenmişti. Silahı ancak doğrultabildi ama onu namludaki engelden kurtaramadı. Parmak namlunun içindeydi. Delphi bu durumda ne yapacağını düşünmek ister gibiydi ama kafasının içini karanlık kaplamaya başlamıştı. Son bir kez kanlı dişleriyle sırıttı ve tetiğe asıldı. Mağarayı boğuk bir çatırtı sesi sarstı. Kemerli tavandan bir sürü kaya parçası koptu, yere düştü. Delphi'nin yüzünün sağ tarafı tümüyle yok oldu. Parçalanan silah elinden düştü ve öne doğru devrilerek kafası kayalara hızla çarptı. Giordino'dan hiç ses çıkmadı. Yumruğu hala sıkılı durumdaydı ve baş parmağıyla üç parmak görünüyordu. Serçe parmak dibinden yok olmuştu. Pete kayaların cenderesinden kurtulmak için yine çabalamaya başladı. Sonunda kurtulabilmeyi başardı. Sonra da Adrian'ı kaldırdı ve sağlam yontuya yasladı. Adrian bayılmıştı. "Beni bu enkazın altından çıkarmaya ne dersin?" diye Giordino sıkılı dişlerin arasından mırıldandı. "Bekle, geliyorum," diye Pete karşılık verdi. Pete kaya parçalarının üzerinde sürünerek Giordino'nun yanına geldi. İkisi birlikte Giordino'yu başı ve sağ omuzu dışında tümüyle örten kaya parçalarını ittiler. "Kayıp serçe parmağından başa kırık kemiğin var mı?" diye Pete sordu. "Hayır," dedi Giordino kısaca, elindeki acılan suratını buruşturmuştu. "Senden ne haber?" "Bir ya da iki kaburga kemiği." Pete yırtılan mayosunu ayağından çıkardı ve küçük şeritler biçiminde yırttı. "Hadi elini uzat da sarayım." "Daha önce bir arkadaşına sırtındaki gömleğini verdiğini duymuştum," dedi Giordino minnet dolu bir gülümsemeyle. "Ama bu daha ilginç." Pete tam işini bitirmişti ki kaya kaymasının gölde sona erdiği yerde hafif bir soluma duydu. Summer kendisini sudan dışarıya çekiyordu. Gözleri dalgın ve cam gibiydi. "Babam?" Ne? Genç kadının sesi gittikçe azaldı ve sözcükler de karmakarışık ve anlamsızdı. Sakin ol dedi Pit. Buradan çıkacağız ve birkaç dakika sonra güvencede olacağız. Pit Summer'ın yanına gitti ve onu kendine çekti. Genç kadının başını koluna koydu. Parmaklarıyla kadının yüzünü örten ıslak saçları yavaşça temizledi ve şakağında şişmeye başlayan derin bir kırmızı yarık olduğunu görebildi. Sonra da kadının kulağına tatlı birkaç söz mırıldandı, dudaklarından hafifçe öptü. Mağaradaki su seviyesi merdivenden yukarıya doğru hızla yükseliyordu. Ama Pit bunun farkında değildi. Yüzünde Summer için duyduğu üzüntü vardı. Onu sevdiğini haykırmak istedi ama kıpırdayan dudaklarından ses çıkmadı. Summer Pit'in gözlerinin içine baktı. Sanki uzun bir ayrılığa çıkıyor gibiydi. Dudakları kımıldamadı. Ardından da elini uzattı, Pit'in göğsüne koydu. Öldü değil mi? Evet, kaya kaymasından diye Pit yalan söyledi ama bu küçücük bir yalandı. Çünkü parçalanan kolt Delphi'nin ölümünü çabuklaştırmıştı o kadar. Yoksa ezilen ve kemikleri kırılan Delphi'nin vücudu daha bir saat dayanır, ondan sonra pes ederek ölüp giderdi. Hep aranıza girmekten nefret ediyorum dedi Giordino ama sanırım tavan tepemize inmeden buradan hemen uzaklaşsak daha iyi olur. Pit Summer'ı bir kez daha öptü ve sallanarak ayağa kalktı. Giordino'ya tam Adrian'ı ayıltmasını söyleyecekti ki Adrian kendine geldi. Çıplak ve sarı fosfor ışığıyla parlıyordu. Tıpkı parlayan bir deniz kızını andırıyordu. ''Yüzebileceğini sanıyor musun?'' diye Giordino sordu. ''Çalışırım'' diye Adrian zayıf bir sesle mırıldandı. ''Al sen ve Adrian önden gidin'' dedi Pit. ''Adrian senin omuzlarından tutsun. Summer'la ben de sizi izleyeceğiz.'' Giordino'ya güven vermek isteyen bir baş işareti yaptı. Yandaki bölmede buluşuruz. Giordino çevresine bakındı. Burada bıraktığımız eşyanın olmaması çok yazık. Olsaydı bile bu suyun altında asla bulamazdık. Hadi gel dedi Giordino Adrian'a. Albert Giordino, Büyük Batı ve Pasifik Sualtı Ekspresi hiç kimseyi beklemez. Giordino Adrian'ı suya soktu. Yürürken güçlük çekiyordu ama yüzme daha kolaydı. Genç kadının kollarını boynuna doladı. Adrian da başını Giordino'nun sırtına dayadı. Sonra da geride yayılan su halkaları bırakarak gözden kayboldular. Summer geriye devrilen taş yontunun çevresindeki kaya parçaları yığınına baktı. ''Yapılabilecek hiçbir şey yok mu?'' diye sordu. ''Hiçbir şey yok.'' Acı garip bir duygudur. Summer'ın üzgün ve sevimli yüzüne ansızın unutulmayacak bir durgunluk kapladı. Yüzünde kararlılık okunuyordu. ''Seni seviyorum Dirk ama ben seninle gelemem.'' Pit dik dik genç kadına baktı. ''Saçmalık bu.'' ''Lütfen anla.'' diye Summer yalvardı. ''Bu su altı dağı her zaman benim evim oldu. Annem burada gömülü yatıyor ve şimdi de babam.'' ''Burada ölmenin de hiçbir anlamı yok.'' Summer başını Pit'in göğsüne dayadı. ''Babama kendisini asla terk etmeyeceğime söz vermiştim bir kez. Bu sözümü tutmalıyım.'' Pit kadına suya dalması için emir vermesini söyleyen içindeki dürtüyü yenmeliydi ve bunun için de kendi kendine savaşmak zorunda kaldı. Sonunda Summer'ın saçlarını okşadı ve yavaşça ''Ben bencil bir adamım. Baban öldü ve şu anda benimsin. Seni istiyorum. Sana gereksinmem var. Babam bile genç bir kızın verdiği sözü yerine getirmek için ölmesini istemezdi.'' Summer'ı sıkıca kucakladı. ''Daha başka itiraz istemiyorum. Buradan birlikte ayrılacağız ve hemen şimdi ayrılıyoruz.'' Sarı renkli suya el ele daldıklarında Summer hala sessizce ağlamaktaydı. Pit ve Summer dış bölmeden kafalarını sudan çıkardıklarında Giordino ve Adrian da kaya tabakasına oturmuş onları bekliyorlardı. ''Sizi bu denli geciktiren şey ne?'' diye Giordino sordu. ''Bu tür bekleyişler hep karnımı acıktırır.'' Pit suyun içinde kaldı ve kaya tabakasına tutundu. Kendini yukarıya yani kaya tabakasının kuru yerine çekemedi. ''Yarı yarıya eve ulaştık.'' dedi güvenle. ''Yüzeye hızlı bir yüzüşten sonra tamamdır. Ver elini Honolulu.'' ''Yüzeye de aynı düzende yüzeceğiz.'' dedi Pit sertçe. ''Ve sakın unutmayın, yüzeye doğru yüzerken soluğunuzu yalnızca vereceksiniz. Buraya kadar geldikten sonra bir hava embolisi alıp ölmenin hiçbir anlamı yok.'' Summer'a döndü. Su yeşil giysisini şeffaf bir tüle dönüştürmüş, üzerine yapışan giysisi vücudunun her yerini ortaya çıkarmıştı. Pit her ölçüde ve renkte kadın tanımıştı ama tümü de su altı dağının bu kadını yanında silik kalırdı. Kafası o anda Summer'la öylesine ilgiliydi ki Giordino ile Adrian'ın suya daldıklarını güçlükle fark edebildi. ''Yukarıda görüşürüz'' dedi Giordino gülümseyerek ama duyduğu kaygı gözlerinden açıkça okunuyordu. Deniz yüzeyinde ne bulabileceklerini söylemenin anlamı yoktu. Tabii bir şey bulabilirlerse. Pit de Giordino'ya gülümsemeyi başardı. İyi şanslar, köpek balıklarına çok dikkat edin. Kaygılanma, karşıma çıkan olursa ilk ısırışı ben yaparım diyen Giordino elini salladı ve boynuna sıkıca tutulan Adrian'la birlikte daldı. Sualtı dağının çıkışına doğru gözden kayboldu. Bölmeye garip bir sessizlik çöktü. Yarı aydınlık su yavaşça duvarlara çarptı ve sıçrayan sular kaya tabakasının üzerindeki küçük deniz canlılarının üzerine saçıldı. Dışarıdan gelen hafif ışık bölmenin tabanında dans eder gibi hareket etti ve bu arada kırılan su yüzeyinde bir sürü gölgeler oluşturdu. ''Dışarıda ikimizi de yeni bir yaşam bekliyor.'' dedi Pit yavaşça. Summer Pit'in yeşil gözlerine uzun uzun baktı ve parmaklarıyla Pit'in yüzünü hafifçe okşadı. Sonra da ağlamaya başladı. Babasına olan sevgisi ve yeni tanıdığı bir adama olan aşkı arasında kalmıştı. Kalbinin derinliklerinde bir karara varabilmek için çabaladı, hıçkırıklardan uzun kızıl saçları yumuşak dalgalar biçiminde inip kalktı. Yüzündeki tuzlu suyla karışan gözyaşları da yanaklarından aşağıya süzüldü. Ve sonunda ne yapması gerektiğine karar verdi. ''Hazırım'' dedi Summer. ''Sen çok kötü yaralısın, onun için önden git, ben seni arkadan izleyeceğim.'' Pit genç kadının sözlerini akla yatkın bularak hafifçe başını eğdi, kabul ettiğini belirtti. O anda dudaklarına dokunan Summer'ın elini öptü, sonra da gülümsedi ve suya dalarak yüzmeye başladı. Summer, Pit'in çıplak vücudunun suyun içinde kayaların altına doğru kayarak ilerleyişini ve denizin içinde gözden kayboluşunu izledi. ''Güle güle Dirk Pit'' diye kendi kendine ve boş bölmeye mırıldandı. Kaya tabakasının üzerinde ayağa kalktı. Esnek vücudunu yay biçiminde öne eğdi ve güzel bir balıklama atlayışla suya daldı. Kısa bir an dış dünyaya açılan ve gün ışığıyla aydınlanmış girişe baktı. Sonra da döndü, sarı mağaraya ve babasına doğru gerisin geriye yüzmeye başladı. Pit su yüzeyine çıktıkça suyun sıcaklığı da arttı. Küçük dış bölmeye ilk girdiklerinde okudukları Giordino'nun derinlik ölçülerine göre su yüzeyinin 15 metre yüksekte olduğunu anımsadı. Pit tepesinde gün ışığıyla aydınlanan su yüzeyinin ritmik hareketlerini görerek mavimsi yeşil denize bakındı. Ciğerlerindeki basıncı azaltırken soluğunu yavaş yavaş verdi ve yukarıya çıkışta kafasının yanı başında oluşan kendi hava kabarcıklarını izledi. Sanki boşlukta hareket etmeden asılı duruyorlar gibiydi. Su yüzeyine ulaşan Pit başını sudan çıkardı ve yakıcı tropik güneşle karşılaştı. Sonra da körük gibi hızlı hızlı soluk alıp verdi. Ağrıyan ve bitip tükenen vücudunun izin verdiği ölçüde bir süre kendisinin alçalıp yükselen dalgalara bırakarak dinlendi. Bu arada gözlerini kırpıştırdı. Adrian'la Giordino'yu araştırmaya başladı ve 20 metre uzakta yükselen bir dalganın üzerinde görünen kafalarını fark etti. Dalga hemen sonra da alçalarak ikisinin kafalarını kısa bir süre için görünmez yaptı. Ansızın denizin dibinden gök gürlemesi gibi bir ses duyuldu ve su yüzeyini kabarcık biçiminde yayılan büyük dalgalar kapladı. Sonra da derinliklerden bir enkaz yığını kopup yükseldi. İçinde parçalanmış tahtalar, yağ tabakaları ve yırtık kumaş parçaları vardı. Bu kanoli ve Pasifik girdabının tümüyle yok oluşuydu. Pit her dalga tepeciğine umutsuzca bakarak Summer'ı görmeye çalıştı. Ama onu belirleyecek hiçbir kızıl saç görüntüsü yoktu. Pit kadının adını bağırdı. Ne var ki aldığı tek yanıt deniz tabanında uzaklardan gelen bir gürleme sesiydi. Başını suya soktu, Summer'ı bulmak için yeniden daldı. Ama vücudu buna karşı koydu. Dayanma sınırına çoktan ulaşmıştı. Dalgaların arasında uzaktan gelen anlaşılmaz insan sesleri duyduğunu sandı ve suyun yüzeyinde kalabilmek için kuvvetsizce çabaladı. Büyük bir balık, yani o andaki uyuşan beyninin tanımlayabildiği gibi büyük siyah bir balık denizde yükseldi. Ortaya çıktı, sonra da kendisini yutmak istermiş gibi başını ona doğru yöneltti. Pit bunu aldırmadı bile, çünkü ölmeye hazırdı. Deniz ona seveceği birini sunmuş, sonra yine derinliklerine çekip almıştı. Bir süre sonra Pit'in kolunu bir şey yakaladı ve sıkıca kavradı. Pit neredeyse kendinden geçmek üzereyken başını kaldırdı baktı. Büyük siyah balıktan şaşkınlık dolu bir sürü bulanık yüz çıktı geldi ve çırılçıplak kötü bir biçimde yaralanmış vücudunu yavaşça kaldırdılar, bir battaniyeye sardılar. Yüzlerden biri ötekilerden ayrıldı ve Pit'in üzerine iyice eğildi. ''Aman tanrım'' dedi Crowhaven dehşetle, ''sana ne oldu böyle?'' Pit konuşmaya çalıştı ama yalnızca öksürerek beyaz battaniyeye tuzlu su tükürdü ve kustu. Sonra da boğuk bir sesle, "Sen Starbuck'ı kurtardın mı?" "Crowhaven şansı bu," dedi adam. Monitörün fırlattığı füze sualtı dağının öteki yanına denk geldi ve biz de vuruş dalgalarından bir derecede korunmuş olduk. Füzenin çarpması bulunduğumuz yerdeki deniz dibinin yalnızca denizaltıyı tutuşunu engelledi ve biz de kurtulmuş olduk. Ama deniz kuvvetleri denizaltıya yaptıklarımı görünce pek de memnun olmayacaktır. Çünkü sancak uskuru tümüyle parçalandı, iskele uskuru da iyice hırpalandı. Pit başını uzatıp yattığı yerden hafifçe doğruldu. Giordino ve Adrian da güvertedeydiler. Kendisi gibi kalın yünden yapılmış ABD deniz kuvvetlerinin battaniyelerine sarılmışlardı. Denizcilerden biri de Giordino'nun kopan parmağıyla ilgileniyordu. "Bir kız, orada bir kız daha var." Crowhaven Pit'in üzerine eğildi. "Kaygılanma binbaşı, eğer oradaysa biz onu buluruz." Pit yine öksürdü ve geriye düştü. Kendisini iyice tükenmiş hissetti. Kafası bomboştu ve siyah bir bulut kaplamaya başlamıştı. Crowhaven'ın adamları denizi sürekli olarak araştırdılar. Ama Summer'dan hiçbir iz bulunmadı. Böylece Canoli'nin gizemleri sonsuza dek gömülmüş oldu. Bitiş. Kaena burnunda deniz yükseliyordu. Dalgalar kumları sarp kıyının yakınına dek süpürdü. Her dalga kıyıya çarpıp geri dönerken suyun yıkadığı temiz kumlar ortaya çıktı ve bu arada küçük kum yengeçleri yiyecek dolu yeni deliklere kavuştu. Pit Kaena burnunun sarp kenarında ayakta durdu ve yorulmak bilmeyen dalgaları izledi. Olduğu yerden uzun bir süre ayrılmadı. Kendi kendine burası her şeyin başladığı yer diye düşündü ve ona göre aynı zamanda da her şeyin sona ereceği yerdi. Ama yine de insanın kalbi attığı sürece unutamayacağı bir şey olacaktı. Bunu iyi biliyordu. Bir albatros kuşu tembel tembel başının üzerinde gittikçe büyüyen daireler çizdi. Sonra tehlike sezmiş gibi dairesel uçuşunu sona erdirdi ve kuzeye doğru uçmaya başladı. Pit kocaman siyah ve beyaz tüylü kuşun kanat çırparak önce küçük bir nokta olana, sonra da açık mavi gökyüzünde gözden kaybolana dek izledi. Elinde tuttuğu bir demet plumeria çiçeğinin kokusu burnuna geldi. Ufkun ötesinden bir ses ona sanki şöyle mırıldanmıştı. Aka makani hepapa. Sözcükleri okyanusta esen hafif alize rüzgarları taşımış getirmişti. Pit çevresini dikkatle dinledi ama başka hiçbir şey duymadı. Bir an elindeki plumeria buketine baktı ve sonra denize fırlattı. Bir süre dalgaların beyaz çiçekler üzerine yuvarlanışını ve onları köpükler içindeki kıyıya dağıtıp saçışını izledi. Kıyıdan geri dönerken Pit içinde büyük bir rahatlama duydu. AC kobrası kötü ve kıvrımlı yolda ileriye atılıp boş kumsala yavaş yavaş sinecek ince bir toz bulutu kaldırırken de ıslık çalmaya başladı.
Kitabın sonu. 3 Temmuz 2010. Sayfa 346.